Öteki Tarih Cilt 1, 8. Ayrım, Sayfa 111. Alaylılar Mektepliler Kavgası. Meşrutiyetin ilan edildiği sırada asker içinde çoğunluğunu iddiatçıların oluşturduğu mektepliler ile eski sisteme göre yetişmiş alaylılar arasında büyük bir çatışma yaşanıyordu. Alaylılar o sırada ordunun neredeyse 1/3'ünü oluşturuyordu. Modern bir ordu yaratmak isteyen iddiatçılar harp okullarında yetişmiş uzman kadrolardan oluşmuş bir ordu yaratmak istiyorlardı. Bu durum özellikle onbaşı çavuş gibi eski sisteme göre yükselmeye alışmış kesimde İttihat Terakki Cemiyeti'ne düşmanlığa sebep olmuştu. Ordudaki disiplinsizliğin en önemli sebebi ibadet bahanesiyle talimden kaçmak olarak gören İttihat Terakki Cemiyeti, ibadete karşı politikaları ise askeri din propagandasını açık hale getirmişti. İddiatçılar Ekim 1908'de hem ordunun denetimini sağlamak hem de henüz tam egemen olamadıkları Kamil Paşa kabinesine karşı ellerini güçlendirmek için Selanik'ten 3 avcı taburu getirdiler. Taburlar ilk marifetlerini tervisleri geldiği halde Ciddi'ye gönderilmek istenen 87 askerin çıkardığı Taşkışlı olayını kanlı biçimde bastırarak gösterdi. Benzer bir olay Abdülhamit'in özel muhafız alayının bir bölümünü oluşturan Arnavut ve Arap asıllılardan oluşan Sarıklı Zuhaf alaylarına geleneklerine aykırı şekilde Türkmen askerlerinin katılmak istenmesi sırasında yaşandı. Devir teslim töreni avcı taburlarının mitralyözleri altında yapılmış, hoşnutsuz Arap askerleri Şam'a, Arnavut askerleri ise Selanik'e yollanmıştı. Bu askerler 31 Mart'ın Selanik versiyonunda önemli rol oynayacaklardı. 8 Şubat 1909'da Sadrazam Kamil Paşa'nın Harbiye Nazırı'na Yanya'da Etniki Eteryan'ın fesadını durdurmak için avcı taburlarının sevk edebileceğine dair bir tezkere yazması iddiatçıların ve avcı taburlarının huzurunu kaçırdı. Bir süre önce de Hassa Ordusu Kumandanı Mahmut Muhtar Paşa avcı taburlarını teftiş etmiş, askerlerin talim ve terbiyelerini beğenmeyip taburlarının kumandanı Binbaşı Şükrü Bey'i 15 gün sonra taburları yeniden teftiş edeceğim. Aynı hali görürsem subayları açığa alırım diye tehdit etmişti. Basının rolü. Acele et mizan, arş ileri serbestti, imdat Osmanlı, sebat et ikdam, hakperest matbuat, hep hücum edelim. İşte istibdat kalesi, işte hürriyet şehidi zincirlere bağlanıyor, bize imdat diye kollarını uzatıyor. Kale ise zayıftır, sihirle kuvvetli gözüküyor. Kale muhafızları sihire bağlı. İşte Volkan. Sancarlık vazifesi ilerliyor. Arş ileri. Şehit olursam da siz dönmeyiniz. Zira zafer bizdedir. Emin olunuz ki halk bizimledir. Bu satırlar o günlerin en muhalif gazetesi Derviş Vahdeti'nin Volkan'ından alınma. Ancak Volkan halkı kışkırtmakta yalnız değildi. Yazıda sözü edilen mizan, iktam, serbestti, Osmanlı ve bunları ilaveten The Times, iddiatçı politikaları sert şekilde eleştiriyor. Örneğin iktamda görüyorum ki iş fena gidiyor başlıklı yazısında Doktor Rıza Nur, hükümet içinde hükümet diye nitelediği İttihat Terakki Cemiyeti'nin bütün şubelerini feshederek Manastır'a ve Selanik'e çekilmesini istemişti. Derviş Vahdeti kimdir? Burada bir parantez açalım ve Derviş Vahdeti'ye biraz daha yakından bakalım. Resmi tarih tarafından 31 Mart olayının en önemli figürü olarak sunulan ve gözü dönmüş mürteci prototipi olarak belleklerimize kazınan Derviş, Kıbrıslı bir ayakkabı esnafının oğluydu. Vahdeti adı serseri hayatını gören Ziya Gökalp'in Latife kabilinden kendisine taktığı Lahuti, parantez içinde ruhani dünyaya ait lakabına naziri olup ileriki yıllarda ortaya çıkmıştı. 14 yaşında hafız olan Derviş, medresede biraz sarf, nahif ve biraz da fıkıh eğitimi görmüş, bu sırada Nakşibendi tarikatına girmişti. 16 yaşındayken annesinin intiharı, 21 yaşındayken ise babasının ölümü Derviş'in üzerinde derin izler bırakacaktı. İngilizce öğrenmek için Larnaka'da bir müstüren okuluna devam eden Derviş, İngilizcesini geliştirince adadaki İngiliz idaresine memur olarak girdi. O yıllarda Britanya Kraliçesi şerefine verilen balolara redingot ve eldivenle katılacak kadar medeni biri olan Derviş, Kıbrıs'ta adeta bir İsviçre düzeni kurduğu için Britanya yönetimine her zaman hayranlık duyacaktı. Derviş 1890 yıllarında Abdülhamit'in yönetiminden kaçıp Paris'e veya Mısır'a giderken Kıbrıs'tan gelen gençlere yardım elini uzattı. Avrupa'da çıkan hürriyetçi gazeteleri Kıbrıs'ta gizlice dağıttı. Jön Türk taraftarlığı öyle bir noktada idi ki adı Jön Türk'e çıkmıştı. 1902'de tekrar İstanbul'a gitti ve yalısında bir sürü imamlık yaptı. Memduh Paşa'nın yardımıyla devlet hizmetine girdi. Memduh Paşa hakkında yazdığı bir şikayet mektubundan dolayı Diyarbakır'a sürüldü. Burada Üstad-ı Hürriyet dediği Ziya Gökalp'in sohbetlerine katıldı ve ondan etkilendi. Başta da belirttiğim gibi Vahdedi lakabını bu dönemde aldı. Kaynaklara bakılırsa Diyarbakır'da gayet seküler bir yaşam tarzı olan Derviş Vahdedi, 1980 yılının yazında kılık değiştirerek sürgün mahallinden kaçmış ama Birecik'te yakayı ele vermişti. O sırada Siverek kaymakamı olan Kadri, parantez içinde Üçok Bey anılarında olayı şöyle anlatmıştı. Hükümet dairesine bir Bektaş babası getirdiler. Sırtında haydari, başında keçe terki, belinde tığbent ve boynunda teslim taşıyan bir Bektaş babası. Baktım bu kıyafetin içinde Hafız Derviş. Derviş Vahdet'i bir jandarma eşliğinde yürüyerek getirildiği Diyarbakır'da 15 gün hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Çünkü meşrutiyetin ikinci kez ilanı şerefine bir genel af çıkarılmıştı. Volkanı kuruyor. Meşrutiyet coşkusunun tüm ülkeyi sardığı günlerde Kıbrıs'taki malını mülkünü satarak İstanbul'a giden Derviş ne eski işine kabul edildi ne de iddiaçılardan ilgi gördü. Öteden beri gazeteciliğe ilgisi vardı. Önce Abdülhamit'ten yardım almaya çalıştı ancak Mabeyn Başkatibi Ali Cevat Bey'in fezlekesinden anlaşıldığına göre saray kendisini tutarsız ve güvenilmez bir şahsiyet olarak gördüğü için yardımda bulunmadı. 11 Aralık 1908'de kendi imkanlarıyla çıkardığı Volkan gazetesini İslamcı, hürriyetçi ve insaniyetçi olarak tarif eden Vahdettin'in yazılarından 1894-1906 arasında görülen Dreyfus davasını, mektuplarıyla davayı etkileyen romancı Emile Zola'yı ve evrim teorisinde bulunan Charles Darwin'in bildiği meşrutiyetten saadeti millet diye bahsettiği halde başta Ahmet Rıza olmak üzere İttihat ve Terakki'nin merkeziyetçi önderlerinden hiç hoşlanmadığı, buna karşılık ADM'i merkeziyetçi Prens Sabahattin'i ve kendisi gibi Kıbrıslı olan Kamil Paşa'yı desteklediği anlaşılıyordu. İlk sayılarından itibaren alaylı askerlerin komutanlarından ve terfi sisteminden şikayet ettikleri mektupların yayınlandığı Volkan, 17 Şubat 1909 tarihli 48. sayısından itibaren İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti'nin nizamnamesinin ilk 10 maddesini yayımladıysa da daha sonra Derviş cemiyetle fikir ayrılığına düştü ve teşebbüsten aldığı ilhamla kendi İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti'ni kurdu. Ülke, toplum, kişi ilişkilerinin şeriat hükümlerine göre belirlenmesine odaklanan gazetenin bu yöneliminde Said-i Nursi başta olmak üzere cemiyetteki Nakşibendi ulemanın etkisi olduğu anlaşılıyordu. Ayaklanma başlıyor. Mart ayının sonlarına doğru o güne kadar askerlikten muaf olan din adamlarının askere alınmasını öngören kanun çıktığında iş bir kıvılcıma kalmıştı. Çünkü özellikle Anadolu'lu gençler askerlikten kaçmak için medrese öğrencisi oluyorlardı. Anadolu'daki nüfusun yaklaşık 1/3'ünü tekabül eden bu kesim ordunun potansiyel açısından büyük bir kayıptı. İddiatçılar bu kesimlerden basit bir okuma yazma sınavını geçemeyenleri silah altına almaya karar verince softalar buna büyük tepki verdi. 6 Nisan 1909 günü serbest yazarı Hasan Fehmi'nin öldürülmesi ise bardağı taşıran son damla oldu. İlginçtir, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece ayaklanan ilk birlikler İttihat Terakki Cemiyeti'nin meşrutiyeti korumak üzere Selanik'ten getirdiği 2. ve 3. avcı taburlarıydı. İsyancıların başında Hamdi Çavuş, Resneli Niyazi ile birlikte Makedonya'da dağa çıkanlardan biriydi. Onları padişahın Hassı ordusunun çavuşları izledi. Artık ok yaydan fırlamıştı. İddiatçı parmağı. 13 Nisan günü ilginç bir olay yaşandı. Taşkışlı'ya subaylar eşliğinde gelen bir paşanın askerlere ''Şefketli padişahımız Efendimiz Ferman-ı Hümayonlarını okuyacağım. Bunu can kulağıyla dinleyin.'' dedikten sonra padişahın askerlerin artık eski şapkalar yerine Avrupa'dan getirilen şapkaların giymesini istediğini söylemişti. Örnek olarak da kendisi başına bir şapka takmıştı. Görgü tanıklarına göre fermanı okuyan paşa ve mahiyetindeki zabitler kılık değiştirmiş iddiatçılar olup aralarında Bahattin Şakir, Mithat Şükrü, parantez içinde Bileda ve Ömer Naci vardı. Muhafazakar eğilimli askerler o günlerde şapka giy demenin barut fıçısına kibrit çakmak olduğu ortadaydı. Nitekim planın bir parçası olduğu anlaşılan Ömer Naci'nin yüksek bir yere çıkıp ''Hey asker kardeşler, geliniz toplanınız, sizlere diyeceklerim var. Sizler Müslüman değil misiniz? Bizleri anamız babamız din uğruna askerlik yapmak için göndermedi mi? Şapka giymek ne demek? dini mubini İslam'ın evlatlarını düpedüz gavur yapacaklar. Ne duruyorsunuz? Müslümanlık elden gidiyor. Dönüp avcı askerlerine, size söylüyorum, gavur olmak için mi hürriyet yaptınız diye seslenmesi olaylarda iddiatçı parmağı olduğunu söyleyenlerin haklı olduğunu düşündürüyor. Bu konuşmadan sonra kışladan kışlaya çekilen telgraflarla isyan büyümeye başlamış. İsyancılar padişah ve şeriat yanlısı sloganlar atarak meclisi Mebison'a doğru yürüyüşe geçmişlerdi. Bazılarının ellerinde Derviş-i Vahdet'in kurduğu İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti'nin açıldığı gün dağıtılan küçük bayraklar vardı. Aralarında ordudan atılmış alaylı subaylarla asker kıyafeti giydirilmiş hocaların olduğu güruh, Şura-i Ümmet ve Tanin gazetelerini tahrip etmiş, karşılarına çıkan subaylara tokat atmış, tabancalarını almış, pantolonlarını çözdürmüş, erkeklerin boyun bağını, kadınların saçını kesmiş, duvarlara tesettür ilanları astırmıştı. İsyancılar yolda karşılarına çıkan Adliye Nazırı Nazım Paşa'yı ve meclis önünde Tanin yazarı Hüseyin Cahit, parantez içinde Yalçın, sandıkları Laskiye mebusu Mehmet Aslan Bey'i linç etmişlerdi. Bahriye Nazırı Rıza Paşa ise öldü sanıldığı için kurtulmuştu. İlginçtir, isyancılar yollarda rastladıkları Hristiyanlara korkmamaları için güvence vermişler, yabancı elçiliklerin önüne nöbetçi dikmişlerdi. Günlerce süren olaylar sırasında birkaç kişi dışında Hristiyanların kılına zarar gelmemişti. İddiatçıları taşnakçılar saklıyor. Mecliste o gün kaç mebusun olduğu bilinmemektedir. Çünkü İttihat Terakki Cemiyeti olaylardan sonra soruşturma gerekçesiyle tutanakları almış ve geri vermemiştir. Ancak sözlü kaynaklar 30-40 kişinin mevcut olduğunda birleşir. Makedonya dağlarında çetecilik tahsil etmiş İttihat Terakki Cemiyetlilerin olayların başlayınca ortalıktan kaybolması ilginçtir. Ama daha ilginci, 11 gün süren olaylar sırasında İttihat Terakki Cemiyeti'nin pek çok üyesinin o sıralar ittifak içinde oldukları Ermeni Taşnak Sütyu'nun sakız ağacındaki bürosunda saklanması, Doktor Nazım'ın Taşnak militanı Azarig'in evinde İttihat Terakki Cemiyeti Merkez Komitesi üyesi Halil, parantez içinde Menteşe Bey'in İstanbul mebusu Kirikol Zohrab'ın evine sığınmasıdır. Adresler, askerlerle meclis arasında irtibat memuru olarak seçilen Kastamonu mebusu Yusuf Kemal, parantez içinde Tengirşek Bey o günü şöyle anlatır. Askerin neden ayaklanmış olduğunu, ne istediklerini birbirimize soruyorduk. Bir süre böyle geçti. Başka arkadaşlar gelmiyordu. İçimizde meclis başkanından başka kimse olmadığı gibi İttihat ve Terakki liderlerinden de kimse yoktu. Kayseri mebusu pek saygıdeğer bir zat olan Hoca Kasım Efendi'yi, parantez içinde askerlerin ne istediklerini öğrenmek için aşağıya askerlere gönderdik. Gitti, biraz sonra geri döndü. Ne istediklerini onlar da bilmiyorlar haberini getirdi. Bir ara askerlerden ifademiz var diye birkaç kişi geldi. Başkan ne istiyorsunuz diye sordu. Çavuşlar şeriat istiyoruz dediler. O sırada kanunu esası değiştirme lahiyesi basılmıştı. Yusuf Kemal Bey şöyle devam ediyordu. Esbab-ı mucibesini, parantez içinde gerekçesini de Elmalı Hamdi, parantez içinde Yazır Efendi'ye yazmıştı. Mevcut mebuslardan Kosovalı Süleyman Efendi'ye besmele ile başlayan bu layihayı göstererek, biz de şeriat ahkamını tatbikten başka bir şey yapmıyoruz. Bakın, yazdığımız kanun layihasını okuyarak Bismillah ile başlıyor dedi. Çavuşlardan biri, bizim askeri nizamname de besmele ile başlar ama Almanca'dan tercüme edilmiştir dedi. Bir çavuşun bu bilgisine şaşırdım. Sonradan bu gencin çavuş kıyafetine girmiş bir yüzbaşı, hem de Almanya'da tahsil etmiş bir yüzbaşı olduğunu öğrendik. Asılanlar arasındaydı. Mebuslar konuşurken sarıklılardan bir heyet içeri girmek istiyor dediler. Çavuşlar, biz hoca sarıklı falan tanımayız. Onların bir sıfatı yoktur dediler. Daha olayın başlangıcında askerlerle sarıklıların beraber olmadığı anlaşılıyordu. Olayların tanıklarından Yusuf Hikmet, parantez içinde Bayur Bey ise isyancı askerlerin isteklerini şöyle sıralar. Bir, şeriat isteriz. İki, İslam kadınları Beyoğlu'na gitmesinler. Üç, Harbiye Nazırı ile Mebusan Reisi'ni istemeyiz. Dört, heyeti vukala, parantez içinde Bakanlar Kurulu değişsin. Beş, padişah af çıkarsın ve cezalandırılmayalım. Altı, subaylarımız değişsin ve İstanbul'dan başka yere gönderilsinler. Yedi, 100 pare top atılarak şenlik yapılsın. Sekiz, bunlar yerine getirilmedikçe dağılmayız. Diğer tanıkların anlatımlarında da şeriat komutanlarından şikayet, Batı tarzı yeniliklere karşı olma temaları ortaktı. Bütün bunların Yeniçerilerin isteme özüklemelerini hatırlatıyordu. Ancak ortalıkta merkez otoriteye ait güç olmayınca İstanbul isyancılara kalmıştı. Bu kargaşada Mesudiye ve Hamidiye zırhları ele geçirildi. Belki Satvet torpidosundaki neferler subayları gemiden kovdular. Pengi Derya, Necmi Şevket gibi gemilerin neferleri ise Bahriye Nezaretine bağlı Haddehane talebeleri de isyana katıldılar. Asari Tevfik zırhlısının süvarisi Ali Kabuli Bey'in başına gelenler ise isyanın doruk noktasını oluşturacaktı. Bir tesadüf eseri olarak Prens Sebahattin Hamidiye zırhlısının kumandarı Vasfi Bey ve Ali Kabuli Bey arasında geçen bir konuşmada Yıldız Sarayı'nın bombalanacağını duyan, parantez içinde ya da duyduğunu zanneden bir grup bahriyeri Ali Kabuli Bey'i tutuklamış, kafesli bir erzak arabasıyla Yıldız Sarayı'nın önüne götürmüş, iddialara göre sarayın penceresinden bakan Abdülhamit'in gözleri önünde döve döve parçalamışlardı. Hareket Ordusu ve Mustafa Kemal. Abdülhamit'in isyancılara af vaat ederek popülaritesini artırmaya çalışması, iddiaçların saklandıkları yerlerden çıkarak duruma el koymalarında önemli bir etken oldu. İttihat Terakki Cemiyeti jandarma subayı İsmail John Palat'ın meşrutiyet mahvoldu diye çektiği telgrafla olay Selanik'te duyulduğunda 3. Ordu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa hemen harekete geçti ve tarihe Hareket Ordusu adıyla geçecek birliklerin kumandanlığına Hüseyin Hüsnü Paşa'yı atadı. Hareket Ordusu'ndan ileride tarihe adlarını yazdıracak pek çok figür vardı. Bunlar arasında Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, İsmet Ünönü, Ali Fethi Okyar, Rauf Orbay ilk akla gelenlerdi. Burada bir parantez açalım. Mustafa Kemal'in Hareket Ordusu'ndaki rolü üzerine Cumhuriyet döneminde çok şey söylenmiştir. Resmi tarihçilere göre Mustafa Kemal Hareket Ordusu'nun kurmay subayıdır. Bu iddia esas olarak İsmet İnönü'nün hatıralarına dayanır. Ayrıca Mustafa Kemal yıllardan beri yanından ayırmadığı not defterine şöyle yazmıştır. İstanbul'a hitaben bir beyanname yazmak lazım geldi. Bunu ben yazdım. Sonra sefirlere hitaben ikinci bir beyanname yazdık. Buna imza konulmasının münasip olduğunu düşündük. Bazı arkadaşlar Hürriyet Ordusu dediler. Halbuki bütün ordu Hürriyet Ordusu vaziyetindeydi. Operasyon kuvvetleri denilmesinde uygun bulmadım. Fransızca mouvement manasına gelen hareket kelimesi aklıma geldi. Zaten yürüyüş halindeydik. Kuvvetlerimizin adı Hareket Ordusu oldu. Halbuki o dönemde kol ağası rütbesindeki birinin kurmay subayı olması pek mümkün görünmez. Nitekim o dönemde 31 Mart olayı üzerine yazılmış 3 önemli eserde Mustafa Kemal'in adına rastlanmaz. Aynı şekilde 1960'da Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan 2. Abdülhamit'in Mabey'in başkatibi Ali Cevat Bey'in kaleme aldığı fezlekede Mustafa Kemal'den söz edilmez. Dönemin süreli yayınlarından Şehbal ve resimli kitapta yer alan fotoğraflarda Mustafa Kemal görülmez. Parantezi kapatıp devam edelim. Hareket Ordusu'nun mensuplarından Rahmi, parantez içinde Apak Bey anılarında Çatalca'ya giden askerlerin nereye gittiklerini bilmediklerini, hatta nereye gittiklerini merak bile etmediklerini ifade eder. Rahmi Bey'e göre mesele çok nazik idi. Mürteci padişahın en direkt tesiriyle patlayan bu iç ayaklanmada vuruşmak, ölmek ve öldürmek için askeri nasıl sürükleyeceğiz? Din uğruna diyemeyiz çünkü dini isteyen isyancılar, yani İstanbul askeri. Onlar da hem Müslüman hem Türk. Padişah uğruna diyemeyiz çünkü padişah isteyen de onlar, istemeyen biz. Bütün dayanak noktamız hudutlarda Bulgarlar ve Ruslar bize saldırmak için hazırlandıkları bir sırada isyan çıkaran bu alçak gavura hizmet ediyorlardan ibaret idi. Hareket ordusu 15 bin kişilik bir kuvvetle 20 Nisan 1909 günü Çatalca önlerine geldi ve dört koldan isyanı bastırmaya soyundu. Mahmut Şevket Paşa'nın ordusunda Bulgar, Rum ve Arnavut çetecilerin yanı sıra Ermeni militanlar da vardı. Taşnakların önde gelenlerinden Varkes Seregülyan hareket ordusunun önünde bir konuşma yapmış. Vahan Papazyan'ın parantez içinde namı diğer Armengarun anılarına göre Rupen adlı bir taşnakçı padişahı öldürmeyi önermiş ancak teklifi kabul edilmemişti. Taşnak Sutyun Selimiye kışlasının önündeki vuruşmaya 550 kişilik bir birlikle katılacaktı. 23-24 Nisan günlerinde özellikle Harbiye ve Taşkışla civarında yapılan çatışmalardan sonra hareket ordusu şehre hakim oldu. Taşkışla'da ve Yıldız Sarayı'nın üstündeki kışlalarda bulunan isyana karışmış askerlerin hepsi teslim oldu. Anadolu'ya kaçmak isteyenler Üsküdar ve Kadıköy taraflarında özellikle gönüllü olarak orduya katılmış olan Bulgar, Rıp, Arnavut ve Ermeni çeteleri tarafından öldürüldü. İdamlar ve toplu mezarlar. İstanbul'daki olaylarda kaç kişinin öldüğü tam bilinmiyor. İddiatçılara göre düşman olan kesimler Ölü sayısını 10 bin lira çıkarır ancak dönemin kaynaklarında isyancılardan 230 kişinin öldüğü, 475 kişinin yaralandığı yazılır. Taş kışlığı öldürülen isyancılar Agopsurp Ermeni mezarlığında açılan bir çukura gömülmüşlerdi. Hareket ordusunun kaybı ise 49 ölü 82 yaralıydı. Nitekim 23 Temmuz 1911'de halkın katılımıyla açılan Şişli Hürriyeti Ebediye tepesindeki Abide-i Hürriyet'e 3 subay 70 şehidin adı yazılacaktı. İsyancıların elebaşları İstanbul'da alelece yargılandılar ve bazı kaynaklara göre 50, bazı kaynaklara göre 70 kadar isyancı idam edildi. Yaklaşık 420 kişi de çeşitli cezalara çarptırıldı. Bunların bir bölümü daha sonra affedildi. İsyana karışan avcı taburları dağıtıldı. Mensupları yol yapımında kullanılmak üzere devletin çeşitli yerlerine yollandı. Tutuklananlar arasında Prens Sebahattin, Mizan gazetesinden Mizancı Murat, Osmanlı gazetesinin sahibi Ahmet Fazlı, Serbestli gazetesinin sahibi Mevlanzade Rıfat, Volkan yazarlarından Saidi Nursi de vardı. Bunlardan Prens Sebahattin ile Ahmet Fazlı hemen serbest bırakıldı. Murat Bey ölünceye kadar Rodos adasına hapsedildi. Mevlanzade Rıfat 10 yıl sürgün cezası aldı ama İttihat Terakki Cemiyeti'ne kendisini affettirip geri döndü. Saidi Nursi divanı harpte yargılandı ancak suçsuz bulundu. Derviş Vahdet ise hareket ordusunun İstanbul'a yaklaşması üzerine İngilizlerin adamı Said Paşa'nın tavsiyesiyle Şehzade Vahdettin'in sarayına sığınmak istemiş. Vahdettin öneriyi kabul etmeyince İzmir'e kaçmak zorunda kalmıştı. Ancak para bulmak için başvurduğu bir hemşiresi tarafından ihbar edilince yakalandı ve 25 Mayıs'da İstanbul'a getirildi. Görünüşte Abdülhamit'e açık mektup adlı makalesinden dolayı yargılanan Vahdet'i 31 Mart olayının müsebbibi olarak idama mahkum edildi. Karar 19 Temmuz 1909'da infaz edildi. Özet kaynakça. Sina Akşin 31 Mart olayı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi yayınları 1970. Bayram Kodaman 31 Mart hadisesi Türk Tarih Kurum yayınları 1994. Ahmet Bedevi Kur'an İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler tam matbaası yayınları 1945. Osman Selim Kocaoğlu Derviş Vahdeti ve Çavuşların İsyanı temel yayınları 2001. M. Ertuğrul Düzdağ, Volkan Gazetesi, İzci Yayıncılık 1992, 31 Mart'ta ne oldu? Dosya editörü Aykut Kansu, Toplumsal Tarih, sayfa 124, Nisan 2004, sayfa 72-103. 1909, Adana İktişaşı. İstanbul'da yaşanan 31 Mart olayının planlı olduğunu düşünen, aynı günlerde Selanik, Erzincan, Erzurum, Konya, Kayseri, Mersin ve Adana'da benzer nitelikli olayların yaşanmasıydı. Bunlardan en önemlisi aynı günlerde Adana'da yaşananlardı. Osmanlı yöneticilerinin deyimiyle Adana karışıklığı, yerel hükümet temsilcilerinin deyimiyle Adana vakası, Ermeni kaynaklarına göre Adana faciası, misyoner kaynaklarına göre Adana katliamında büyük can ve mal kaybı yaşanmıştı. Kilikya, parantez içinde Adana havalisi, Ermeni nüfusunun yoğun olduğu ancak 1894-96 çatışmalarında zarar görmemiş bölgelerden biriydi. Zengin bir liman bölgesi olan Adana'nın 550 binden fazla olan nüfusunun 60 bin kadarı Ermeni, 25 bini Arap uşağı, 10-15 bini Rum, geri kalanı yani 450 bin kadarı da Müslüman Türk'tü. Ancak bu kesimler arasında en zengini Ermenilerdi. Adana'daki pamuk tarımı ve ticaret Ermenilerin elindeydi. Meşrutiyetin ilanı bölgede zaten hassas olan dengelerin bozulmasına neden olmuştu. Müslüman Türk kesim artık milleti hakime olmadıkları için rahatsızdı. Ermeniler ise verilen haklardan tatmin olmamış, daha fazlasını elde etmenin yollarını arıyordu. Çukurova'da zorlu mevsim. Nisan ayının başları Çukurova için önemli günlerdi. Her yıl olduğu gibi Mart ayından itibaren pamuk çapası için çevre illerden gelen çoğunluğu Kürt asıllı mevsimlik işçiler şehrin çeperlerinde konaklıyorlardı. Arpa hasatı İsin içe civardaki Ermeni köylerinden işçiler gelmişti. 12 Nisan 1990 günü Ermeniler için çok önemli olan Paskalya'yı örtüsüydü. 13 Nisan'da ise Adana'da pazar kurulmuştu. 14 Nisan 1909 günü Doğu vilayetlerinde çalışan Amerikalı misyonerler yıllık toplantıları için Adana'ya gelmişlerdi. İşte böylesi yoğun ve heyecanlı günlerde şehirde nasıl olduğu hala tam olarak bilinmeyen bir nedenle iki toplum birbirine girdi. Ermeniler hareket ordusu gelecek diye ikna edilerek ellerindeki silahları yerel yöneticilere teslim ettikten sonra katliam şiddetlenmiş. 23 Nisan 1909 günü hareket ordusunun bir bölüğü şehre girdiğinde ise ortalık kan gölüne dönmüştü. Şiddet olayları buna rağmen durmadı. sadece Adana'da değil, Misis, İncirlik, Ceyhan, parantez içinde Hamidiye, Osmaniye, Tarsus, Sis, parantez içinde Kozan kazalarında da sürdü. 25 Nisan'da Adana'da bazı Ermeni gençlerin askeri kışlaya silahlı saldırıda bulunması üzerine Adana'da yeni bir alevlenme yaşadı. Meclis heyeti gönderiliyor. Nisan ayı sonunda Vali Cevat Bey ve Ferik Mustafa Paşa azledildi. Yeni vali Babanzade Zihni Paşa'nın yaptığı ilk tahkikat sonunda ölü sayısı yaklaşık 1900 Müslüman, 1500 Hristiyan olarak verildi. Zanlıları yargılamak üzere biri Adana'da, diğeri Cebeli Bereket'te, parantez içinde Osmaniye olmak üzere iki divanı harpi örfü kuruldu. İstanbul'da da iki heyet gönderildi. Heyetlerden biri Mersin Mutasarrıfı Esat Bey başkanlığında Şurayı Devlet üyesi Faik Bey ile Cinayet Mahkemesi üyesi Artin Mosmorcian Efendi'den, diğeri ise Meclis-i Mebusan üyeleri Yusuf Kemal, parantez içinde Tengirşehir'in başkanlığında Tekirdağ Mebusu Hagop, Babikyan, Arif Bey ve Mustikyan Efendi'den oluşuyordu. Mahkemeler ve heyetler işe koyuldular. Ermeni çevrelerine göre Bağdadizade Abdülkadir adlı biri Müslümanları Ermenilere karşı kışkırtmıştı. İki Ermeni gencin öldürüldüğü 13 Nisan'dan beri Müslümanların dükkanlarına bir zarar gelmemesi için beyaz tebeşirlerle işaretlenmesi, hükümet yetkililerine de dahil bütün Müslümanların fes yerine sarık giymeleri, Payas hapishanesinden 3000 tutuklunun silahlandırılarak salıverilmesi Ermeni tarafınca olayların kasıtlı ve planlı olduğunun karinesi olarak görülüyordu. Türklere göre ise suçlu 12. 14. yüzyıllar arasında Adana havalisinde varlığını sürdüren Kilikya Ermeni Krallığı'nı yeniden kurmak için Ermenileri kışkırtan, Hınçak Partisi'ne yakın duran Piskoposh Muşenk Seropyan'dı. 14 Nisan günü taraflar arasında arabuluculuk yapmaya çalışan İngiliz konsolos yardımcısı Doug Duval ise Müslümanların hepsinin olaylara karışmadığını, hatta bazı Müslümanların Ermenileri koruduğunu anlatacaktı. Meclis-i Mebusan heyetinden Yusuf Kemal Bey'in hatıratında sadeleştirilmiş Türkçe ile şöyle denmişti: yabancı müdahalesi sayesinde ayrı bir krallık kurmak amacıyla girişilmiş bir Ermeni ihtilaline kesinlikle inanmam. Eğer böyle bir amaçları olsaydı topluca dağa çekilir, oradan kendilerini savunabilirlerdi. Bundan başka revolver ve av tüfeklerinden başka bir şeyle silahlı olmayan Ermenilerin gelişkin Osmanlı ordusuna karşı gelebileceklerini varsaymak saçma olur. Yabancı müdahaleye gelince biraz siyasetten anlamak böyle bir fikrin saçmalığını kanıtlamaya yeter. Müslümanlara gelince onların pek çoğunun hükümetlerinin, yaşamlarının, dinlerinin tehlikede bulunduğunu gerçekten inandıkları düşüncesindeyim. Cehaletleri böyle bir durumun olanaksızlığını anlamayacak kadar çok idi. İşlerinden birçoğu Ermenilerce verilen küstahça söylevlerle kışkırtılmış, bundan başka yağma, hırsı çevrenin çapulcularını çekmişti. Kemal Paşa Adana'da. Uzun bir süreçten sonra tutuklu bulunan 130'u Müslüman, 95'i gayrimüslim, parantez içinde çoğu Ermeni, 225 kişiden 9 Müslüman, 6 Ermeni suçlu bulunarak 10 Haziran 1909'da idam edildi. İdamlardan sonra da olaylar devam etmiş, ortalık ancak Ağustos ortalarında Adana'ya vali olarak atanan Cemal Paşa'nın 47 Müslüman ile bir Ermeni'yi daha idam ettirmesinden sonra durulmuştu. Olaylarda kaç kişinin öldüğü hala bilinmiyor. Çünkü Yusuf Kemal Bey ve Hagop Babikyan'ın görüş ayrılıkları yüzünden raporları hazırlayamamışlar. Bir süre sonra da Babikyan evinde şüpheli biçimde öldürülmüştü. Ölümünden sonra Babikyan'ın evine giden bir Ermeni ve bir Türk mebus Babikyan'ın raporunu mühürleyerek resmi olarak yayınlanana kadar eşine teslim etmiş. Ancak bir grup Ermeni mührü kırarak mektubun bir kopyasını almıştı. 1912 yılında Kilikya gazetesinde yayınlanan bu kopyaya göre Adana İktişaşı'nın da hayatını kaybeden Ermeni sayısı 21 bindi. Adana Piskoposluğu'nun raporuna göre 17.844, Patrikhane'nin Adana'ya gönderdiği heyete göre 21.236 ölü, parantez içinde Ermeni vardı. Ayrıca kiliseler, okullar, tiyatro binaları, değirmenler, camiler, ham ve oteller, evler, dükkanlar hasar görmüştü. Almanya'da yayımlanan Frankfurter Zeitung gazetesinin 20 Haziran 1909 tarihli nüshasında çıkan bir asker mektubunda ise kanları Adana sokaklarında akan 30 bin gavur köpeğini öldürdük deniyordu. Cemal Paşa da anılarında Adana'da 17 bin Ermeni ile 1850 Müslümanın öldüğünü yazacaktı. Cemal Paşa yıkılan binaların onarım için bir komisyon kurmuş, 200 bin lira banka kredisi bulmuştu. Bu sayede Müslüman ve Ermeni mahalleleri yeniden ayağa kalkmış, bir süre sonra da şehir tekrar eski günlerine dönmüştü. İttihatçı Taşnak İttifakı yol ayrımında. Ancak Adana olayları İttihat Terakki Cemiyeti Taşnak İttifakı'nda ciddi bir kırılmaya neden oldu. Taşnaklar içinde bazı kesimler olayların liberaller, dinciler ve Abdülhamit arasında kurulan bir ittifakı sorumlu tutarken bir grup doğrudan İttihat Terakki Cemiyeti'ni suçluyordu. Bunun ilk meyvesi parti içinde Rusya yanlılarının parantez içinde ayrılıkçı radikallerin güçlenmesi oldu. Taşnak Sunyu'nun İttihat Terakki Cemiyeti'nin politikalarına fazla bel bağlamakla suçlayan Hınçaklılar biraz da mevzi kazandılar. Kafalar karışıktı. Fakat 1990 yılının Mayıs ve Ağustos ayında 158 kanun ve tasarının İttihat Terakki Cemiyeti ve Taşnak Sunyuncuların ittifakıyla meclisin mebusanda kabul edilmesi ittifakın henüz kopmadığını düşündürüyordu. Bu kanunlardan askerlikle ilgili olanın büyük tartışmalara neden oldu. O tarihe kadar 50 Osmanlı lirası ödeyerek askerlikten muaf tutulan gayrimüslimlere askerliğe alınmasına Müslümanlar gelir kaybı yüzünden itiraz ediyorlar. Rumlar Hristiyanların kışlaya hapsedilip İslamlaştırılması endişesiyle karşı çıkıyorlardı. Ermeniler ise ikiye bölünmüştü. Patriotik ve Ermeni Milli Meclisi kanununa karşıyken Taşnak Sunyun taraftardı. Bazıları soruyorlardı. İttihat Terakki Cemiyeti karşıtlığını açıktan açığa yapmanın zamanı gelmiş miydi? Yoksa işbirliğini güçlendirmek için mi gerekiyordu? Taşnak Sunyun 1909 Ağustos'unda yapılan 5. Kongresinde bu durum uzun uzun tartışıldı ve ikinci grup galip geldi. Sonuç bildirgesinin ilk maddesinde İttihat Terakki Cemiyeti ile dayanışmaya devam ettirmek kararı alındı. İttihatçılar ve Taşnakçılar yeni bir ittifak anlaşması imzalamak için Selanik'te bir araya geldiler. İlk görüşme başarısız olduysa da İttihatçılar adına Mithat Şükrü, parantez içinde Bileda, Doktor Nazım, Taşnak Sunyun adına Karekim Pastırmacıyan, parantez içinde namı diğer Armengaro ve Vahan Papazyan'ın yaptığı ikinci görüşmede vatanın hürriyeti, ülkenin birliği ve toprak bütünlüğü için anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması ve Osmanlı halklarının arasındaki en iyi ilişkilerin kurulması için İttihat Terakki Cemiyeti ve Taşnak Sunyun arasında tam anlaşma sağlandı. Bundan böyle partideki çatışmalar Rusya Ermenileri ile Osmanlı Ermeniler arasında ya da genç kuşaklarla yaşlılar arasında değil, sosyolojik kökenlere göre gelişecekti. Özet kaynakça, Yusuf Kemal Tengirşek, Vatan Hizmeti'nde Bahar Matbaası 1967, Rahmi Apak, 70'lik bir subayın hatıraları, Türk Tarih Kurumu yayınları 1988. Asaf Mehmet 1909 Adana Olayları ve Anılarım yayını hazırlayan İsmet Parmaksızoğlu Türk Tarih Kurumu yayınları 1986 Hatıralar Cemal Paşa hazırlayan Alpay Kabacalı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2001 Meltem Toksöz Adana Ermenileri ve 1909 İhtişaşı İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları 23-25 Eylül 2005 tarihinde İstanbul'da toplanan konferansın kitabı İstanbul Üniversitesi Bilgi Yayınları 2011 sayfa 153-162 Abdülhamit'in tahttan indirilmesi İstanbul'da 31 Mart olayı bastırıldıktan sonra İttihatçılar Abdülhamit'i hal etmeye karar vermişlerdi. Hal fetvasının ilk müsveddesi sarıklı mebuslardan Elmalılı Hamdi Efendi parantez içinde yazır hazırlamıştı. Ancak fetva emini Hacı Nuri Efendi fetva metnini imzalamak istememiş çünkü padişaha isnat edilen 31 Mart olayına sebep olmak, dini kitapları yaktırmak ve devlet malını israf etmek suçlarına katılmıyordu. Ama sonunda imzalamak zorunda kaldı. Şeyhülislam'ın hal fetvasını padişaha okumak için Dıraç mebusu jandarma mirvalisi Esat Toptani Paşa, Selanik Mebusu, Emanuel Karasu, Ermeni Katolik Cemiyatı temsilcisi Aram Efendi ve Ayan Meclisi'nden Gürcü Arif Hikmet Paşa görevlendirilmişti. Emanuel Karasu anlatıyor. Emanuel Karasu'nun Alman gazetesi Frankfurter Zeitung'un 30 Nisan 1909 günü nüshasında çıkan mülakatına bakılırsa 27 Nisan 1909 günü sarayın girişinde kendilerini üst subay karşılamış, subaylar asker selamı verdikten ve kendilerini kucakladıktan sonra heyeti içeri yollamışlardı. Sarayda büyük bir sessizlik vardı. Tek ses heyetin sesleriydi. Nöbetçi subaylardan Selanikli Salih Bey heyeti sarayın bahçesindeki ufak nöbetçi kulübesine götürerek şapkalarını ve paltolarını burada bırakmalarını istemişti. Emanuel Karasu, burası benim için garip buluşma yeriydi. Aylar önce tutuklu olarak buraya getirilmiş ve tam burada sorgulanmıştım. Kanunu esasının ilan edilmesinden kısa süre önce Abdülhamit'in askerleri tarafından yakalanıp buraya getirilmiştim diye devam ediyordu. 8. ayrımın sonu, sayfa 128.